Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Üretme Tüket, İthalat, Siyaset, Rant Kıskacında Tarım. Yazarı Ali Ekber Yıldırım. Türü araştırma, güncel. Siyah Kitap, 10. basım Kasım 2020. ISBN numarası 978-605-69914-7 ve 9. Bu kitap 316 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Kasım 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Tarım ekonomisi konusunda Türkiye'deki otorite isimlerden ekonomi gazeteciliği ve tarım yazılarından dolayı çok sayıda ödül alan araştırmacı gazeteci Ali Ekber Yıldırım, yıllardır köşe yazılarıyla hayvancılığa ve tarıma dair çok önemli sorunlara değinmekte. Bu kitapta da tarımda, gıdada, kırsal yapıda yaşananlarla ilgili bir kesit sunmaya çalışıyor. Kırsaldaki çözülmeyi ve oluşan yeni yapıyı, uygulanan politikaların yarattığı tahribatı, ithalatı, ürün bazında değerlendirmeleri, gıda, GDO, organik tarım, hayvancılık, kooperatifçilik, iklim değişikliğinin etkileri gibi çeşitli konulardaki gelişmeleri yazıyor ve doğru tarım politikalarının nasıl olması gerektiğine işaret ederken ilgili herkesi uyarıyor. Türk tarımını Türk medyasında Ali Ekber'den iyi kimse bilmez. Devasa akçeli işlerin döndüğü tarım piyasasında kalemini yabancı sermayeye satmayan, yerli tekerlere kiralamayan, baskılara asla papuç bırakmayan namuslu gazetecidir. Yılmaz Özdil. Kitabın sonunda belki de bütün kitabı özetleyen tokat gibi bir cümle var. Zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Türkiye'nin sorunlarına kafa yoran herkese bu kitabı okumasını öneriyorum. Mahfi Eğilmez. Ali Ekber Yıldırım, Tunceli'de doğdu. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 1987'de mezun oldu. Okul yıllarında çeşitli dergilere röportajlar yaptı. Gazeteciliğe Anka Haber Ajansı'nda başladı. Dünya Gazetesi'nde 1988 yılından bu yana muhabir, haber müdürü ve İzmir temsilcisi olarak görev yaptı. Gazetenin kurucusu Nezih Demirkent'in yönlendirmesiyle 1996'dan beri tarım yazıları yazarak bu alanda uzmanlaştı. TRT'de 22 yıl aralıksız yayınlanan Bu Toprağın Sesi programına danışmanlık yaptı. Mezun olduğu Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazete haberciliği ve haber değerlendirme dersleri verdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde 4 yıl başkan yardımcılığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2010 yılında haber ve ekonomi dalında yılın gazetecisi seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Nezih Demirkent Özel Ödülü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü, Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü'nün yanı sıra ekonomi gazeteciliği ile tarım yazılarından dolayı aldığı çok sayıda ödülü var. Dünya Gazetesi'nde tarım yazarı olarak köşe yazısı, haber ve araştırma yazıları yazıyor. 2007 yılından bu yana www.tarimdunyasi.net blogunu yönetiyor ve yazılarını yayımlıyor. RT'nin Öfkesi, Ananı da Al Git ve Aytaç'ın Bal Çuvası adıyla iki kitabı yayımlandı. Gamze, Ekin ve Doğaya. Ön söz. Tarım her ülke için stratejik sektör olarak kabul edilir. Uygulanan politikalar ve sağlanan destekler de bu stratejik önem dikkate alınarak uygulanır. Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret savaşı ağırlıklı olarak tarım ve gıda üzerinden yaşanıyor. Amerika ile Çin'in karşılıklı uyguladıkları yaptırımlarda tarım ve gıda ürünleri ön plana çıkıyor. Ülkeler birbirlerini gıda ambargosu, tarım ürünleri ambargosu ile tehdit ediyor. Bu stratejik önem dikkate alındığında Türkiye bulunduğu coğrafya, iklim koşulları, bitki gen kaynakları, biyoçeşitlilik, ticaret olanakları ve geçmişten gelen tarımsal üretim kültürü ile potansiyeli çok yüksek ülkelerin başında geliyor. Ancak bu potansiyelin yeterince ve doğru değerlendirildiğini söylemek zor. Bunun en önemli nedenlerinden biri dışarıdan empoze edilen tarım politikası ile üretim yerine ithalatın desteklenmesi. Üretimden uzaklaştırılan Türkiye tarımda hemen her ürünü ithal eder duruma geldi. Kendine yeterli olabilecekken tarımda kendi kendini adeta imha ediyor. Bu nedenle ithalat bağımlısı oldu. Sadece mazot, gübre, ilaç, tohum, yem ve diğer girdilerde değil, tarım ham maddeleri ve gıda ürünlerinde de ithalatçı oldu. Tarıma verilen desteklerin, kredilerin de önemli bölümü ithalata, yani başka ülkelerin çiftçilerini desteklemeye harcanıyor. Türkiye'de yüksek girdi fiyatlarıyla üretim yapan çiftçi, ürününü çoğu zaman maliyetin altında satmak zorunda bırakılıyor. Ürün çiftçinin elinden çıktıktan sonra fiyatı katlanarak artıyor. Tüketici satın almak istediğinde pahalıya alıyor. Üretici de ucuz olan tarım ürünü tüketiciye pahalıya satılıyor. Üretici ile tüketici karşı karşıya getiriliyor. Birileri üreticinin ve tüketicinin üzerinden para kazanıyor. Fiyatlar biraz yükselince de tüketiciyi koruma bahanesiyle ithalat yapılıyor. Yapılan her ithalat çiftçiyi tarımsal üretimden uzaklaştırıyor. Çiftçi üretimden uzaklaşınca üretim azalıyor. Üretim azalınca fiyat yükseliyor. Fiyat yükselince daha çok ithalat yapılıyor. Türkiye'nin sokulduğu bu ithalat sarmalından kurtulması gerekiyor. Tarımsal üretimde yüksek girdi fiyatları, işçilik sorunu ve benzer birçok sıkıntı üretim deseninin de değişmesine neden oluyor. Çiftçi her yıl farklı bir ürün üretiyor. Genellikle de o yıl hangi ürünün fiyatı yükseldiyse onu tercih ediyor. Bu nedenle örneğin patatesin kilosu bir yıl 5 liraya kadar çıkarken ertesi yıl 50 kuruşa düşüyor. Üretimde ve fiyatta istikrar sağlanamıyor. Kırsalda nüfusun yaşlanması ve işçilik sorunu nedeniyle çiftçi daha az maliyetli, daha az işçilik isteyen ürünlere yöneliyor. Üretimi ve hasadı kolay ürünler ekiyor. Yani pamuk yerine mısır ekiyor. Mercimek ve fasulye yerine buğday ve arpa gibi makineli hasada uygun ürünlere yöneliyor. Fakat buğday ve arpadan da para kazanamayınca üretimi bırakıyor. Tarlasını ekmiyor. Öyle bir noktaya gelindi ki çiftçi üretmemenin maliyetini hesaplıyor. Çiftçi üretmezsem ne kaybederim diye düşünmeye başladıysa tarımda ciddi sorunlar var demektir. Bu sorunları çözmezseniz üretici olan köylü üretimden çıkıp tüketici olmaya başlar. Türkiye ne yazık ki bu sürece girdi. Tarımda destekleme politikası etkin kullanılamıyor. Her yıl ayrılan bir destek bütçesi var. Bu bütçe belli bir amaç ve hedef gözetilmeden dağıtılıyor. Dağıtılan paranın tarımsal üretime, ürün desenine, tüketiciye yansıması veya dış ticarete etkileri hiç araştırılmıyor. Oysa tarım destekleri, üretim planlanması, tüketiciye sağlıklı ve güvenilir gıdanın uygun koşullarda temini, ihracatta rekabet gücün arttırıcı önemli araçlardan birisidir. Bu aracın etkin kullanılması gerekir. Pamukta, tütünde, ayçiçeği, soya ve mısırda büyük oranda dışa bağımlı hale gelen, hububattan bakliyata, yem ham maddelerinden yağlı tohumlara ve son yıllarda patates, soğan gibi üretimi en kolay olan ürünlere kadar birçok tarım ürünü ithal edilir oldu. İthal edilen ürünlerin tamamı Türkiye'de üretilebilir. Fakat üretmek yerine ithalatla terbiye etme politikası uygulanıyor. Üretim değil, ithalat destekleniyor. AKP iktidarında Türkiye hayvancılıkta da her yönüyle dışa bağımlı hale getirildi. Hayvancılık yapmak isteyen birisi işe hayvan ithal etmekle başlıyor. Süt hayvancılığı yapanlar damızlık düve, besicilik yapanlar besilik dana ithal ediyor. küçükbaş hayvancılık yapanlar damızlık koyun ve keçi ithal ediyor. Kanatlı sektörüne girenlerse yine damızlık ithal ediyor. Hayvanı ithal etmekle iş bitmiyor. Hayvanı beslemek için yem vermeniz gerekiyor. Yem ham maddesinin %60-70'i ithalatla karşılanıyor. Zaman zaman saman bile ithal ediliyor. Sonra hayvanlara çoban lazım, bakıcı lazım. O da ithal. Moldova'dan, Afrika'dan, son yıllarda Suriye'den çoban ithal ediyoruz. Hayvanınız hastalandı. Aşı yapmanız gerekiyor. İlaç tedavisi uygulayacaksınız. O da ithal. Verimli ırk elde etmek, süt verimini, et verimini arttırmak için kullanılan sperma da ithal. Her şeyi ithal ederek yapılan fason hayvancılıkla bir yere varmak mümkün değil. Bu nedenle süt ürünleri ve et ithalatı da kaçınılmaz hale geliyor. Bu kadar ithalata ilave olarak kırmızı et ithal ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gittiği ülkelerde sizden et alalım diye söze başlıyor. Sırbistan'dan, Bosna Hersek'ten hatta Sudan'dan bile et alıyoruz. Bir zamanlar Orta Doğu'nun kırmızı et ve canlı hayvan tedarikçisi olan Türkiye, bugün kurban bayramlarında keseceği kurbanın bile bir bölümünü ithal ediyor. İthalat olmasa dini vecibeler yerine getirilemeyecek. Tarımı ve kırsalı bekleyen en büyük tehlike, üretici vasfını yitirerek tüketici konumuna geçmeleri. Bugün köylerde, kırsalda çiftçiler üretimden çekiliyor. Şehirdekiler gibi tüketici konumuna geçiyor. Köylere şehirden ambalajında yumurta, yoğurt, peynir, süt gidiyor. Manav, sebze, meyve götürüyor. Pazar kurulan köyler var. Yani bizim üretim yapmasını beklediğimiz kırsalda yaşayanlar da bizler gibi tüketici oluyor. Çünkü köyde yaşayanların iyi kötü bir geliri var, emekli olanlar var, geliri olmayanlara devlet sosyal yardım adı altında para veriyor. Bu parayla geçimini sağlayanlar üretmiyor, tarlalar boş kalıyor. Çünkü üretmek çok maliyetli ve zahmetli. Bu çok tehlikeli bir durum. Buna mutlaka çözüm bulunmalı. Tarımda ithalat sarmalını kırmak ve dışa bağımlılıktan kurtulmak için yeni bir çıkış yoluna ihtiyaç var. Bu çıkış yolu öncelikle orta ve uzun vadeli stratejileri belirlenmiş ulusal bir tarım politikası ile üretimin planlanması, havza modelinin gerçek anlamda uygulanması, ekilmeyen tarım arazilerinin ekilerek üretimin arttırılmasından geçiyor. Kısacası çiftçinin yeniden üretim yapmasını sağlayacak, gelir getiren üretim modellerinin yaşama geçirilmesi gerekiyor. Bunun ön koşullarından birisi çiftçinin üretim yaparken para kazanmasıdır. Çiftçi para kazanırsa üretimi sürdürür, ithalata gerek kalmaz. Bu kitapta sizlere tarımda, gıdada, kırsal yapıda yaşananlarla ilgili bir kesit sunmaya çalıştım. Kırsaldaki çözülmeyi ve oluşan yeni yapıyı, uygulanan politikaların yarattığı tahribatı, ithalatı, ürün bazında değerlendirmeleri, gıda, GDO, organik tarım, hayvancılık, kooperatifçilik, Avrupa'da ve dünyada tarım, iklim değişikliğinin etkileri gibi çeşitli konulardaki gelişmeleri yazdım. Birçok meslektaşım tarımla ilgili yazı yazarken, haber yazarken görüşlerime başvurur. Onlar için bu kitap temel kaynak niteliğinde. Bir konuda yazı veya haber yazarken daha önceki gelişmeleri hap niteliğinde bu kitapta bulabilirler. Örneğin pamukla ilgili GDO konusunda veya diğer konularda geçmişte ne olduğunu, bugüne nasıl gelindiğini özet olarak anlatmaya çalıştım. Tarım yazmamı isteyen, 1996'da beni bu alana yönlendiren ve destekleyen Dünya Gazetesi'nin kurucusu Nezih Demirkent oldu. İyi ki de yönlendirmiş. Tarımı, tarım gazeteciliğini çok severek yapıyorum. Tarım yazmaya başladığımda Türkiye'nin o dönem tek tarım yazarı vardı. Sadullah Usumi. Bayrağı ondan devraldım. Nezih Demirkent ve Sadullah Usumi'yi saygıyla, özlemle anıyorum. Kitabı yazarken bana sabır gösteren, fedakarlıkta bulunan sevgili eşim Gamze ve kızlarımız Ekin ve Doğa'ya sonsuz teşekkürler. Kitabın hazırlanmasında büyük bir özveri ve titizlikle çalışan SİYA Kitap Genel Yayın Yönetmeni İlknur Özdemir'e ve yayın evi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Yıllardır tarım yazmamı destekleyen, okuyan, cesaret veren okurlarıma çok teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi yaşamım boyunca tarıma ilişkin doğru bilgiyi eğip bükmeden, çarpıtmadan tüm gerçekliği de yazmayı sürdüreceğim. Ocak 2020, İzmir. Başlarken, dağları, ormanları, ovaları, dereleri olmayan ülkenin nesini seveceksiniz? Ülke adeta işgal altında, topla tüfekle değil, rantla, para hırsıyla ülkenin dağları yok ediliyor. Ovalarına tohum yerine beton ekiliyor, termik santral yapılıyor, dereler, göller kurutuluyor, en verimli tarım toprakları atıklarla kirletiliyor, yok ediliyor. Kaz Dağları'ndan Munzur'a, Salda Gölü'nden Alpu Ovası'na, Ege'nin verimli ovalarından Ergene'ye, Karadeniz'e yaşama dair ne varsa rant uğruna yok edilmek isteniyor. İklim değişiyor, mevsimler değişiyor, doğal afetler artıyor. İnsanlar, canlılar yaşamını yitiriyor, göç etmek zorunda kalıyor. Tarımsal üretim tehdit altında, insanlığın, doğanın, dünyanın geleceği tehlike altında. Dağları, ormanları, ovaları, dereleri, toprakları olmayan ülkenin nesini seveceksiniz? Türkiye'nin aydınları, sanatçıları, doğasever insanları Kaz Dağları'nda nöbette. Doğayı öldürmek. Edebiyatımızın, gazeteciliğin, ülkenin ve dünyanın en büyük çınarlarından Yaşar Kemal'in aramızdan ayrılmasının ardından onun hakkında pek çok yazı yazıldı. Yaşar Kemal aynı zamanda gerçek bir doğa dostuydu. Toprakların, suların korunması konusundaki duyarlılığını tüm eserlerinde, söyleşilerinde, yazılarında görmek mümkün. Yaşar Kemal toprağın, suyun ve genel olarak doğanın korunmasını sadece yerel veya ulusal düzeyde değil, evrensel düzeyde ele alan bir aydınımızdı. Bunun bir insanlık sorunu olduğunu her fırsatta dile getiriyordu. Doğayı öldürmek başlığıyla 30 Mayıs 1973'te kaleme aldığı yazısı bu konuda bir manifesto niteliğindedir. İşte o yazıdan bazı bölümler. Toprağı, doğayı öldürmek kolay, yaratmak zordur. Toprağı, doğayı yeniden yaratmaya kalkışanlar bunu biliyorlar. Öldürülmüş doğayı yaratmak için insanüstü umutsuz çabayla çabalamak gerek. Bizim ağaçlandırmadaki uzmanlara bir soralım da görelim, bir tek ağacı yeşertmek neye, kaça mal oluyor? Türkiye sorumsuzluklar ülkesidir. Kafası az gelişmiş aydınlar ülkesidir. Az gelişmişliğin bir yanı düzen sorunu değildir. Bir üst yapı, bir az gelişmiş düşünce sorunudur. Böyle olmasaydı biz de bu çağda doğamızın da kurtulabileceğini sanabilirdik. Bu düzenden bile iyi niyetle doğamızın kurtuluşunu bekleyebilirdik. Yok yok, yani ben can çıkmayınca huy değil de umut çıkmaz diyen adamım. Onun için bu düzenden bile, bu karmaşadan bile bir umut umuyorum. Türkiye'nin doğasını öldürdüler derken bu gerçektir. Türkiye kalkınıyor derken doğru söylemiyorlar. Kalkınma kılı kılına bir bütündür. Bir ulusun doğası öldürülürken başka bir yönü dirilebilir mi? Türkiye'de erozyon, toprak aşınması bir felaket halinde. Seller, kuraklık bunun sonucu, daha da artacak. Bu gidişle 10-15 yıl sonra Türkiye çöl, kayalık kalacak. Görünen köy kılavuz istemez. Bizim derdimiz düzen değişikliği istememiz, salt düzen için değil, bir yurdun can damarı kesilmiş, bir yurdun toptan kurtuluşu içindir de, ölmekte can çekişen bir toprak parçasını diriltmek içindir. Düzen değişikliği bizim için bir ölüm kalım sorunudur. Can çekişmekte olan toprakların üstünde oturanlar, altındaki toprağın öldüğünü görüp oturanlar uzun süre bu can çekişmeye izin veremezler. Türkiye ya ölecek ya kurtulacak demiyorum. Türkiye kurtulacak. Birleşmiş Milletler savaşların önüne geçmek için büyük çabalar harcıyor. Savaşlardan daha önemli olan, dünya için savaşlardan daha büyük yıkım olan doğanın, toprakların, suların öldürülmesidir. Dünya bir süre sonra insanlara yetmeyecek. Hele Türkiye yılda 1 milyondan fazla artış gösteren insan kalabalığına hiç yetmeyecek. Bu gidiş böyle sürüp gidecek olursa az süre sonra görün hengameyi. Ölmüş topraklar üstünde işsizler, işsizler. Sinersek, korkarsak, koşullar bize yardım etmedi, yanlış işler yaptık dersek, umutsuzluğa kapılırsak, işte o zaman yanlışın büyüğünü yaparız. Bu memleketi taşı toprağıyla sevmek kolay iş. Ama böylesine belalı bir toprağı, feleğin çemberinden geçmiş, nice belalardan geçmiş bir ulusu sevmek kolay iş değildir. Dünyayı tadına vararak derinlemesine sevmek kolay iş değildir. Onun için tez günde silkinmeli, şu uyuşukluğu üstümüzden atmalıyız. İnsan yenilir, düşmez kalkmaz bir Allah. Yenilgimizin üstüne kapanıp kalmamalıyız. Yurdumuzun gerçekleriyle birliksek yaralarımız çabuk kabuk bağlar. Unutmamalıyız ki en büyük güç bir ulusun yaşama gücüdür. Bu güçle bir olayın yenilgisi uzun sürmez. Hiçbir güç bir milletin yaşama gücü kadar güçlü değildir. Ölmüş toprak diriltilemez. Bu yazıdan tam 30 yıl sonra 2003'te Yeşil Atlas dergisi Yaşar Kemal ile bir söyleşi yaptı. O söyleşide de vatanseverliği, doğayı korumakla özdeşleştiren Yaşar Kemal şunları söyledi. Bizim topraklarımız %90 erozyonda. O bir zamanda diyenler çıkacak, %100 demeye dilim varmıyor. Vatanseverliğe gelince bence başlıca vatanseverlik toprağımızı korumaya çalışmaktır. Vatanlar işgal edilebilir, bizim vatanımız da işgal edildi. Millet el ele verdi, kurtulduk. Dünyamızdaki birçok vatan da işgal edildi. Çin, Hindistan, Rusya, Vietnam kurtarıldılar. Ama yüz örtüsü bozkır, çöl haline getirilmiş, çürütülmüş, %90 erozyona uğramış vatan toprakları hiçbir zaman, hiçbir biçimde kurtarılamaz. %100 erozyona uğramış bir vatan toprağı hiçbir koşulda kurtulamaz. Kolay kurtarılamaz diyecektim, vazgeçtim. Ölmüş bir toprak diriltilemez. Elimizde bir yeşil yaprak, bir yeşil çimen, bir tek ağaç kalmışsa bile onu ne pahasına olursa olsun korumak, işte gerçek vatanseverlik budur. Yaşar Kemal'in doğa, çevre, tarım, toprak, su konusundaki her yazısı, her sözcüğü yıllar öncesinden bizi göreve çağırıyor. Doğayı, toprağı korumak onun bize en önemli vasiyetidir. O zaman yaşam için, doğa için, geleceğimiz için mücadeleye devam. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.